Ayrım 15, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 140. 12. Bölüm, 26 Nisan 1944. Pino bir çangırtı sesine uyandı. Bayan Napolitano ile D'Angelo ailesini İsviçre'ye götürmesinin üstünden hemen hemen 2,5 ay geçmişti. Yatağın içinde doğrulup oturdu. Bir başka Valdiley yolculuğundan sonra rahiple uyumasına izin verdiği için minnettardı. Ayağa kalkınca hiç ağrısının olmadığını fark etti. Artık ağrı hissetmiyordu. Kendini iyi, güçlü hissediyordu. Hiç olmadığı kadar güçlüydü. Neden olmasındı ki? Bayan Napolitano'nun o ve Mimo için keman çalmasının ardından İsviçre'ye en azından 12 kez daha gitmişti. Çangırtıyı bir kez daha duyunca pencereden dışarı baktı. Boyunlarına çan asılı 7 öküz birbirini itekliyor, kendileri için konan saman balyalarına ulaşmaya çalışıyordu. Pino öküzleri yeterince izledikten sonra üstünü giydi. Boş yemekhaneye gireceği sırada dışarıdan gelen, bağırıp çağıran, tehditler yağdıran erkek sesleri duydu. Telaşa kapılan Bormio kardeş mutfaktan dışarı fırladı. Birlikte Casa Alpina'nın ön kapısına gidip kapıyı açtılar. Rahip R dışarıda küçük verandanın hemen önünde duruyor ve sakin gözlerle bir tüfeğin namlusuna bakıyordu. Boynuna daha yeni bir kırmızı fular takmış olan Tito, tüfeğin diğer ucundaki rahibe bakıyordu. Yılbaşı gecesi düzenlenen partide Tito'nun yanında olan üç pislik de hemen onun arkasındaydı. ''Kış boyunca seninkilere ödeme yapmayacaklarsa, İtalya'nın kurtulmasına yardım etmeyeceklerse emeti kullanmamalarını söylemiştim.'' dedi Tito. ''Şimdi paramı almaya geldim.''
''Bir rahipten araç almak.'' dedi rahipre. ''İyice terfi etmişsin Tito.''
Tito rahibe baktı ve tüfeğinin emniyet mandalını açtı ve ''Direnişe yardım etmek için.'' dedi.
''Ben gerillaları destekliyorum.'' dedi rahip. 90. Garibaldi Tugayını. Senin onlardan olmadığını biliyorum Tito. Hiçbiriniz değilsiniz. Bence o atkıları takmanızın tek nedeni amaçlarınıza uyuyor oluşu.
Bana istediğimi ver ihtiyar adam, ya da bana yardım et. Yoksa okulunu yaktıktan sonra seni de veletlerini de öldürürüm.
Rahip re tereddüt etti. Sana para vereceğim, yemek de, ama silahını indir.
Tito bir an rahibi inceledi, sağ gözü seyiriyordu. Dilini ağzının sağ köşesinde gezdirdi, sonra gülümsedi, silahını indirdi ve ''Tamam, ama sakın pintilik edeyim deme, yoksa içeride şöyle ufak bir gezintiye çıkarım.''
''Burada bekle.'' dedi rahip re.
Rahip arkasına döndüğünde Bormio'yu, onun arkasında ise Pino'yu gördü. Rahip re içeri girdi ve ''Onlara 3 günlük bir porsiyon yap.'' dedi.
''Rahip.'' dedi aşçı.
''Yap hadi kardeşim, lütfen.'' dedi rahip re, içeri doğru yürümeye devam ederken. Bormio kardeş gönülsüz bir şekilde dönüp rahibi takip etti. Pino'yu kapının eşiğinde bırakmışlardı. Tito Pino'yu görünce sinsice gülümseyerek ''Kimler varmış burada?'' dedi. ''Yılbaşı partisindeki eski dostum. Neden dışarı gelip bana ve çocuklara merhaba demiyorsun?''
''İstemiyorum.'' dedi Pino, adamın sesindeki öfkeyi duyup umursamayarak.
''İstemiyor musun?'' dedi Tito ve silahını Pino'ya doğrulttu. ''Seçme şansın var mı sence?''
Pino gerilmişti. O adamdan gerçekten nefret ediyordu. Yürüdü ve küçük verandadan uzaklaştı. Tito'nun tam karşısına dikilip ona ve silahına soğuk bir ifadeyle gözlerini dikti.
''Görüyorum ki hala benden çaldığın botları giyiyorsun.'' dedi. ''Bu kez ne istiyorsun? İç çamaşırımı mı?''
Tito dudaklarının kenarını yaladı, botlarına bakıp gülümsedi. Sonra tüfeğinin kabzasını sertçe sallayarak bir adım öne geldi. Silah Pino'nun testislerine isabet etmişti. Acı içinde yere yığıldı.
''Ne mi istiyorum velet?'' dedi Tito. ''İtalya'yı Nazi pisliğinden temizlemeye çalışan birine biraz saygı göstermeni istiyorum desem?''
Pino kusmamaya çalışarak çamurun içinde 2 büklüm oldu.
''Söyle.'' dedi Tito Pino'nun başında dikilirken.
''Ne söyleyeyim?'' dedi Pino zar zor.
''Tito'ya saygı duyduğunu, Tito'nun Şiplügen'deki işleri yöneten gerilla lideri olduğunu, senin de çocuk yalnızca Tito'ya cevap verdiğini.''
Pino canı ne kadar yansa da başını iki yana salladı, sıktığı dişlerinin arasından Buradaki işleri yöneten tek bir kişi var, o da Rahip R. Ben yalnızca ona ve Tanrı'ya cevap veririm. Tito tüfeğinin kabzasını tam Pino'nun kafasının üstüne doğru kaldırdı. Pino adamın kafasını ezeceğinden emindi. Kafasını korumak için testislerini bıraktı ve hiçbir zaman gelmeyen bir darbeye karşı tortop oldu. Dur diye kükredi Rahip R. Dur, yoksa Tanrı şahidim olsun ki Almanları buraya çağırıp onlara seni nerede bulabileceklerini söylerim. Tito tüfeğini omzuna doğru yasladı ve verandaya çıkan Rahip R'ye doğrulttu.
Bizi ele mi verirsin? Öyle mi dedi Tito.
Pino birden Tito'nun üstüne saldırıp diz kapağına bir tekme savurdu. Tito iki büklüm oldu, tüfeği ateş aldı ve mermi Rahip R'nin yanından geçip Casa Alpino'nun yan tarafına saplandı. Pino yeniden Tito'nun üstüne atlayıp bir kez daha sert bir şekilde tam burnunun üstüne vurdu ve bir çatırtının ardından burnundan kan fışkırdığını gördü. Sonra tüfeği alıp ayağa kalktı ve hızla Tito'nun kafasına nişan aldı.
''Kesin şunu, lanet olsun!'' dedi Rahip R. Pino'nun önüne atılarak onunla Tito'nun Pino'yu nişan alan adamlarının arasına girdi.
''Sana amacınız için para ve 3 günlük yemek vereceğimi söyledim. Akıllı davran. Bunları al ve başka bir şey olmadan önce buradan çekip git.''
''Vurun onu!'' diye bağırdı Tito, koluyla kanını silip Pino'ya ve rahibe bakarak. ''İkisini de vurun!''
Bir nefeslik durgunluk, sessizlik ve şaşkınlık yaşandı. Sonra Tito'nun adamları teker teker tüfeklerini indirdiler. Pino rahatlayarak tuttuğu nefesini verdi, bacaklarının arasında kükremeye devam eden donuk ateş karşısında yüzünü buruşturdu ve silahı Tito'nun yüzünden uzaklaştırdı. Şarjörü açıp kalan son mermiyi sürgüden çıkardı. Pino, Tito'nun adamlarının yemeği ve parayı almalarını bekledi. Adamlardan ikisi Tito'nun onlara savurduğu küfürleri ve lanetleri duymazdan gelerek koluna girdiler. Pino, Tito'nun boş tüfeğini 3. adama uzattı.
''Doldur şunu, onları öldüreceğim!'' diye bağırdı Tito dudaklarından ve çenesinden kan süzülürken.
''Boş ver Tito!'' dedi biri. ''Tanrı aşkına adam rahip!'' İki adam Tito'nun kollarını kendi omuzlarına sardı ve onu Casa Alpina'dan uzaklaştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Ama çete liderinin gözü hala arkadaydı.
''Bu iş bitmedi!'' diye haykırdı Tito. ''Özellikle de senin için velet! Bu iş bitmedi!''
Pino Rahip R'nin yanında duruyordu, sarsılmıştı. ''İyi misin?'' diye sordu rahip. Pino uzun bir süre sessizliğini koruduktan sonra ''Rahip, o adamı öldürmeyerek doğru yapıp yapmadığımı kendime sormam günah mı?'' dedi.
''Hayır, günah değil.''
''Ve sen de onu öldürmeyerek doğru olanı yaptın.'' dedi rahip. Pino başını hızlı hızlı aşağı yukarı salladı ama alt dudağı titriyordu ve boğazındaki düğümü yutma çabası bütün gücünü tüketiyordu. Her şey o kadar hızlı, o kadar... Rahip R. Pino'nun sırtını sıvazladı. ''İnancını yitirme, sen doğru olanı yaptın.'' Pino yeniden başını onaylarcasına salladı ama ağlamaktan korktuğu için rahibin gözlerine bakamadı.
''Sen böyle silah tutmayı nereden öğrendin?'' diye sordu Rahip R.
Pino gözlerini sildi, boğazını temizledi ve boğuk bir sesle konuştu. ''Dayım Albert, onun da bu tüfek gibi Mauser marka bir av tüfeği vardı, bana o öğretti.''
''Cesur mu davrandın, aptalca mı? Bir türlü karar veremiyorum.''
''Tito'nun sizi öldürmesine izin veremezdim rahip.''
Rahip gülümsedi. ''Bu yüzden sana minnettarım. Bugün ölmeye hazır değildim.''
Pino gülerken yüzünü ekşitti. ''Ben de öyle.'' Yeniden okulun içine girdiler. Rahip R. Pino'ya buz getirirken Pino da Bormio kardeşin hazırladığı kahvaltıyı silip süpürdü.
''Büyüyorsun ve sanırım sana yetişemeyeceğiz.'' diye homurdandı Bormio.
''Herkes nerede?'' diye sordu Pino.
''Mimo ile kayak yapıyorlar.'' dedi Rahip R. ''Öğle yemeği için dönecekler.''
İkinci porsiyon yumurtasını, sosisini ve çavdar ekmeğini yediği sırada 2 kadın ve 4 çocuk utangaç bir edayla yemekhaneye girdi. Hemen arkalarında 30'lu yaşlarında bir adam ve 2 küçük erkek çocuğu vardı. Pino onların hemen sığınmacı olduğunu anlamıştı. Birileri tarafından avlanan insanların yüzündeki ifadeyi hemen tanır hale gelmişti.
''Sabah yeniden yola çıkabilecek misin?'' diye sordu Rahip R.
Pino şöyle bir kıpırdandığında kasıklarının ağrıdığını hissetti. ''Evet'' dedi buna rağmen.
''Güzel, bana bir iyilik yapabilir misin?''
Her şeyi yaparım rahip dedi Pino.
Chapelle'in kulesine git ve Campo Dolcino'dan gelecek sinyali bekle dedi. Kitaplarını da yanına alıp ders çalışabilirsin.
20 dakika sonra Pino, Chapelle'in kulesine dikkatli bir şekilde bir merdiven dayadı. Sırtında kitap çantası vardı ve testisleri hala ağrıyordu. Kuleye güneş vurmuştu ve hava şaşırtıcı derecede sıcaktı. Hatta üstündeki giysi miktarına göre fazla sıcaktı. Chapelle'in kulesinin içine giden dar geçitte durup çanın bulunması gereken boşluğa baktı. Rahip Re oraya hala bir çan yerleştirmemişti. Pino dar bir kepenge açıp uçurumdaki yarıktan baktı. Oradan baktığında bir kilometre kadar aşağıdaki Campo Dolcino'daki papaz konutunun iki üst penceresini de görebiliyordu. Pino kitap çantasını alıp Rahip Re'nin ona verdiği dürbünü çıkardı. Dürbünle baktığında konutun ne kadar yakın göründüğüne bir kez daha şaşırdı. İki pencereyi dikkatle izledi, panjurlar kapalıydı. Bu bir tür Alman devriyesinin Şüplügen geçidinde gezindiği anlamına geliyordu. Gün ortasında geçide giden yolda aşağı yukarı bir saat devriye geziyor olmalılardı. Pino saatine baktı, 11'e çeyrek vardı. Orada öylece durdu. Ilık bahar havasının tadını çıkarıp ladin ağaçlarının arasında uçuşan kuşları izledi. Esnedi. İnanılmaz derecedeki uyuma isteğinden kurtulmak için başını iki yana salladı ve yeniden dürbünle etrafa baktı. Neyse ki 30 dakika sonra panjurlar açıldı. Devriye geçip gitmiş, vadide Chiavenna yönüne doğru yürümüştü. Pino esneyerek o gece Motta'ya daha kaç sığınmacı geleceğini düşündü. Çok fazla gelirse ayrı gruplara bölünmeleri gerekirdi. Pino bir grubu, Mimo ise diğerini alırdı. Kardeşi son birkaç aydır epey büyümüştü. Mimo artık çocuk değildi ve dağlarda herkes kadar dayanıklıydı. Pino hayatında ilk kez kardeşini en iyi arkadaşı olarak gördüğünü, Carletto'dan bile daha yakın olduğunu fark etti. Ama Carletto'nun iyi olup olmadığını, annesinin ve Bay Beltramini'nin nasıl olduklarını merak etti. Başını eğip kederle geçide baktı. Oraya uzanabilir, düşmeyeceğinden emin olabilir ve o güzel, o ılık havada uyuklayabilirdi. Bunu yapmayacaktı, kararını vermişti, düşüp belini kırabilirdi. Merdivenden inecek, Chapelle'in sıralarından birinde uyuyacaktı. Chapelle'in içi o kadar sıcak değildi ama paltosu ve şapkası vardı. Sadece 20 dakika gözlerini dinlendirecekti. Pino bir şey onu uyandırdığında rüyasız uykusunun ne kadar uzun sürdüğünü ve ne kadar derin olduğunu bilemedi. Sersemleyerek gözlerini açtı ve onu uyandıranın ne olduğunu anlamaya çalıştı. Chapelle ve kuleye baktı. Uzaktan bir çan sesi duydu. Neydi bu? Nereden geliyordu? Pino kalktı, esnedi ve çan sesi sustu. Sonra metale vuran bir çekiç gibi yeniden çınlamaya başladı. Sonra yine durdu. Pino kitap çantasını, dürbünü ve el fenerini geçitte bıraktığını fark etti. Merdivenden yukarı çıktı, çantayı aldı ve tam panjuru kapayacağı sırada gürültü yeniden başladı. Pino sesin Campo Dolcino'daki kiliseden geldiğini anladı. Ne kadar uyuduğunu görmek için saatine baktı. 11:20 mi? Çan genelde saat başı çalardı. Şimdi ise tekrar tekrar çalıyordu ve... Pino dürbünü alarak aşağı pencereye doğru baktı. Sol panjur kapalıydı. Sağ pencerede ise bir ışık yanıp sönüyordu. Bunun ne anlama geldiğini düşünürken ışığın önce bir saniyeliğine ardından daha uzun yandığını fark etti. Işık durup yeniden yanınca Pino bunun bir işaret olduğunu anladı. Mors alfabesi miydi bu? Fenerini alıp iki kez yaktı. Aşağıdaki ışık iki kez yanıp söndü ve sonra karardı. Çan sesi sustu. Sonra ışık yeniden yandı. Kısa ve uzun yanıp söndü. Söndüğünde ise Pino çantasından kalem ve kağıt çıkarıp ışığın yeniden yanmasını bekledi. Işığın yanıp sönme aralıklarını ışık tamamen sönene kadar kenara not etti. Pino Mors alfabesini ya da Campo Dolcino'daki gözcünün ne söylemeye çalıştığını bilmiyordu. Ama bunun iyi bir şey olamayacağının farkındaydı. Kendi ışığını iki kez yaktı, söndürdü ve merdivenden aşağı indi. Okula doğru hızla koştu. Mimo'nun Pino diye bağırdığını duydu. Kardeşi okulun üstündeki tepeden aşağı doğru kayıyor, batonları sert bir şekilde sağa sola sallıyordu. Pino onu görmezden gelerek Casa Alpina'ya koştuğunda rahip Rey ile Bormio kardeşi giriş önünde sığınmacılarla konuşurken buldu.
Rahip dedi nefes nefese, bir sorun var.
Pino rahibe çandan, panjurlardan ve aşağıda yanıp sönen ışıklardan söz etti. Rahibe kağıdı gösterdi. Rahip Rey kağıda şaşkın gözlerle baktı.
Benden Morse alfabesini bilmemi nasıl bekliyorlar?
Sizin bilmenize gerek yok dedi Bormio kardeş, ben biliyorum.
Rahip Rey kağıdı Bormio'ya verirken nasıl diye sordu.
Şeyden öğrenmiştim dedi aşçı, benzi solmuştu.
Kanter içinde kalan Mimo tam içeri daldığı sırada Bormio kardeş de Motta'daki nazilerden deyiverdi.
Onları yukarıdan gördüm diye bağırdı Mimo. Madesimo'da 4 ya da 5 kamyon var ve askerler kapı kapı geziyor. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde aşağı kaydık.
Rahip Rey sığınmacılara baktı. Onları saklamamız gerek.
Her yeri arayacaklar dedi Bormio kardeş.
Sığınmacılardan birinin annesi titreyerek ayağa kalktı.
Kaçmalı mıyız rahip?
İzinizi sürerler dedi Rahip Rey.
Pino'nun aklına onu o sabah uyandıran öküzler geldi.
Rahip dedi yavaşça, benim bir fikrim var.
Bir saat sonra Pino Çan Kulesi'ne vardığında oldukça gergindi ve Rahip Rey'nin dürbününden bakarken Alman ordusunun Kübelwagen'ının ormanda Madesimo'dan gelen araba yolunda ilerlediğini gördü. Jeep tarzındaki aracın tekerlekleri dönerken dört bir yana çamur ve kar sıçratıyordu. Hemen ardından daha büyük bir Alman kamyonu hantal hantal belirdi ama Pino onu görmezden gelerek önden giden ve daha küçük olan aracın çamurlu ön camından içeriği görmeye çalıştı. Kübelwagen neredeyse yana doğru kayınca Pino da öndeki yolcu koltuğunda oturan subayın üniformasını ve yüzünü gördü. Uzaktan bile onu tanımıştı. Onu daha önce yakından da görmüştü. Korkuya kapılan Pino merdivenden indi ve sunağın arkasındaki kapıya koştu. Arkasından çınlayan öküz çanlarını umursamadan Casa Alpina'nın arka kapısından içeri girip mutfağa, oradan da yemekhaneye geçti.
''Rahip, Albay Rauf geldi.'' dedi nefes nefese. ''Milano'daki Gestapo'nun başı.''
''Sen nereden?''
''Onu bir keresinde dayımın deri mağazasında görmüştüm.'' dedi Pino. ''Bu o.''
Pino kaçmamak için kendini zor tuttu. Meina'daki katliam emrini veren Albay Rauf'tu. Malum Musevilerin göle atlamalarını ve kurşuna dizilmelerini emretmiş bir insan, bir rahiple Musevileri kurtaran bir grup çocuğu mu öldürmeyecekti? Rahip Rey verandaya çıktı. Ne yapacağını bilemez haldeki Pino giriş önünde öylece dikiliyordu. Fikri yeterince iyi miydi? Yoksa Naziler Musevileri bulup Casa Alpina'daki herkesi öldürecek miydi? Rauf'un aracı kar ve çamur birikintisinin içinde kayıp durduğunda Tito'nun günün daha erken saatlerinde onları tehdit ettiği yerden uzak değildi. Gestapo albayı Pino'nun hatırladığından farklı değildi. Kelleşiyordu. Ortalama bir vücut yapısı vardı. Gıdılıydı. Burnu keskin, düz dudakları ince, hiçbir şeyi ele vermeyen düz gözleri ise koyu renkliydi. Siyah çizmeleri baldırlarını örtüyordu. Uzun siyah çift göğüslü deri ceketi çamurlanmıştı ve kuru kafa totemli kasketi siperlikliydi. Rauf gözlerini rahibe dikmişti ve araçtan inerken neredeyse gülümseyecekti.
''Size ulaşmak her zaman bu kadar zor mudur Rahip Rey?'' diye sordu Gestapo albayı.
''Baharda zor olabiliyor.'' dedi rahip. ''Siz beni tanıyorsunuz ama ben...''
''Standartenführer Walter Rauf.'' dedi Rauf. İki kamyonda tam arkasında durduğu sırada. ''Milano Gestapo şefi.''
''Uzun yoldan gelmişsiniz albay.'' dedi Rahip Rey.
''Milano'da bile hakkınızda bazı söylentiler duyduk rahip.''
''Söylentiler mi? Kimden duydunuz? Ne konuda?''
''İlahiyatçıyı hatırlıyor musunuz? Giovanni Barbareschi'yi. Kardinal Schuster için ve görünüşe göre sizin için çalışıyormuş.''
''Barbareschi kısa süreliğine burada çalıştı.'' dedi rahip. ''Ne olmuş ona?''
''Onu geçen hafta tutukladık.'' dedi Rauf. ''San Vittore hapishanesinde.''
Pino ürpertilerini bastırmaya çalıştı. San Vittore Naziler ele geçirmeden çok önce Milano'nun korkunçluğuyla nam salmış bir hapishanesiydi.
''Hangi suçla?'' diye sordu Rahip Rey.
''Evrakta sahtecilik.'' dedi Rauf. ''Sahte belge hazırlamış. Bu konuda da epey iyiymiş.''
Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum dedi Rahip Re. Barbareski buradaki yürüyüşlerde rehberlik eder, mutfağa yardım ederdi.
Gestapo şefi bunu komik bulmuş olmalıydı. Rahip, bizim kulağımız her yerdedir, bunu biliyorsunuz. Gestapo tanrı gibidir, biz her şeyi duyarız.
Rahip Re gerilmişti. Albay, siz ne düşünürseniz düşünün. Tanrı'nın sevgi dolu imgesiyle yaratılmış da olsanız onun gibi olamazsınız.
Rauf rahibe doğru bir adım attı ve buz gibi bakışlarını rahibin gözlerinin içine dikti. Rahip, sizin kurtarıcınız ya da infazcınız olabilirim, hiç şüpheniz olmasın.
Bu yine de sizi tanrı yapmaz dedi Rahip Re korkusuzca.
Gestapo şefi gözlerini uzun bir süre rahipten ayırmadı ve sonra subaylarına döndü. Etrafı kolaçan edin, bu platoyu karış karış arayın, ben de şuraya bakacağım.
Askerler kamyonlardan dışarı atlamaya başladı. ''Ne arıyorsunuz albay?'' diye sordu Rahip Re. ''Belki size yardım edebilirim.''
''Rahip, burada Musevileri mi saklıyorsunuz?'' diye sordu Rauf kısaca. ''İsviçre'ye gitmelerine yardım mı ediyorsunuz?''
Pino'nun ağzındaki tat ekşimiş, dizlerinin bağı çözülmüştü.
''Rauf biliyor.'' diye düşündü telaş içinde. ''Hepimiz öleceğiz.''
''Albay, ben başı dertte olan herkese sevgi gösterilmesini ve onlara sığınak sunulmasını öğütleyen Katolik inancına sadığım. Burası aynı zamanda Alplere giden yol. Dağa tırmanan herkesin her zaman yardıma ihtiyacı olur. İtalyan, İsviçreli ya da Alman olması bir şeyi değiştirmez.''
Rauf'un aklı karışmış gibiydi. ''Bugün yardım ettiğiniz biri var mı rahip?''
''Sadece size yardım ediyorum albay.''
Titrememeye çalışan Pino zar zor yutkundu. Nereden biliyorlar? Zihni buna bir cevap bulmaya çalışıyordu. Barbareski bir şeyler mi anlattı?
Hayır, hayır, Pino bunu anlayamıyordu ama nasıl?
O halde yardım edin rahip dedi Gestapo şefi. Bana okulunuzu gösterin, her bir köşesini görmek istiyorum.
Bundan mutluluk duyarım dedi rahip ve kenara çekildi.
15. ayrımın sonu. Sayfa 150.